Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala eşrafil enbiyai vel murselin Nebiyyuna Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve men tebi'ahum bi ihsanin ila yevmiddin. Amma ba'd. Evet arkadaşlar, geçen hafta hangi babı ele almıştık? Namaz vakitleriydi. Değil mi? Namaz vakitlerini geçen hafta bitirdik. Bu haftada ezan, babul ezan. Ezan babına başlayacağız. Müellif biraz önce zikrettiğimiz gibi namaz kitabında ilk başta namaz vakitleri bölümünü ele almıştı. Daha sonradan onun akabinde ezan bölümünü ele aldı. Bunun sebebi de nedir arkadaşlar? Çünkü vakitlerden bahsettikten sonra vaktin girdiğini bize haber veren, duyuran nedir? Ezandır. O yüzden vakitlerden sonra müellif bunun daha münasip olduğunu gördüğü için namaz vakitleri bölümünden sonra ezan bölümünü ne yapmış? Ele almış. Lugata döndüğümüz zaman arkadaşlar, lugatta ezan, i'lam manasına geliyor. O da bildirme, haber verme anlamına geliyor. Ezan, bildirme, haber verme anlamına geliyor. Lugattaki delillerine gelince arkadaşlar, lugatta Kur'an-ı Kerim'de lugavi manasının kullanıldığı yerler var. وَاَذَانٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُولِهِ اِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْاَكْبَرِ اَنَّ اللّٰهَ بَر۪يءٌ مِّنَ الْمُشْرِك۪ينَ وَرَسُولُهُ Hacc-ı Ekber gününde Allah ve Resulünden insanlara bir bildiridir. İnsanlara bir bildiridir. Yine başka bir ayeti kerimede Allah-u Teala diyor ki, İbrahim Aleyhisselam'a seslenerek وَاَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ İnsanlar arasında haccı ilan et. Yani dönüp baktığımız zaman Kur'an'da ezan ibaresinin lugavi manasında bildirme, haber verme, ilan etme manalarına geldiğini görmekteyiz. Şer'i manasına gelince arkadaşlar, ezanın kendine has lafızları ile, kendine has sözleri, lafızları ile namaz vaktinin girdiğini haber veren bir bildiridir. Kendine has sözleriyle namaz vaktinin girdiğini bize haber veren bir bildiri olduğunu söylüyoruz. Yine ezan, Kur'an, sünnet ve aynı zamanda ehl-i sünnetin icması ile sabit olan bir durumdur arkadaşlar. Yine baktığımız zaman Maide suresinde 58. ayet-i kerimede وَاِذَا نَادَيْتُمْ اِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوَا وَلَعِبًا ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ Ayet-i Kerime'de Allah-u Teala buyuruyor, diyor ki, namaza çağırdığınız zaman onu alay ve eğlence konusu yaparlar. Namaza çağırdığınız zaman, burada kasıt ne? Namaza çağırma, ezan. Onu ne yaparlar diyor? Alay ve eğlence konusu yaparlar. Bazı Yahudi ve Hristiyanlar ezanı duyduklarında ne yapıyorlardı? Onunla alay ediyorlardı. Ezanla dalga geçiyorlardı. Allah-u Teala da onlardan bahsederken diyor ki, ezana çağırdığın zaman onu alay konusu edinirler. Ayetin devamında diyor ki, bu davranış onların düşünmeyen bir toplum olmasındandır. Bu davranış onların düşünmeyen bir toplum olmasındandır. Yine Cuma suresinde 9. ayet-i kerimesinde Ya eyyühellezine amenu iza nuditum lissalati iza nuditum çağrıldığınızda, lissalati namaza çağrıldığınızda. Burada namaza çağrıldığınızdan kasıt ne? Yine ezan, ezanı duyduğunuzda namaza çağrıldığınız zaman hemen Allah'ı anmaya koşun ve alışverişi bırakın. Ayet-i kerimede Allah-u Teala ne diyor? Namaza çağrıldığınızda, cuma günü namaza çağrıldığı zaman hemen Allah'ı anmaya koşun ve alışverişi bırakın. Yine burada fayda olarak neyi zikredebiliriz? Cuma günü, cuma ezanı okunduktan sonra alışveriş yapmak nedir arkadaşlar hükmü? Haramdır. Bu ayet-i kerimeden bu faydayı da ne yapmış oluyoruz? Çıkarmış oluyoruz. Yine Fussilet suresi 33. ayeti kerimede وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى اِلَى اللّٰهِ وَعَمِلَ صَالِحًا İnsanları Allah'a çağıran, iyi iş yapan ve ben Müslümanlardanım diyenden kimin sözü daha güzeldir? Ayet-i kerimesinde de مِمَّنْ دَعَى اِلَى اللّٰهِ Allah'a çağıran ibaresinin içine bazı müfessirler buradaki ayetin nuzul sebebiyle ilgili ezan okuyan müezzinleri de bu anlamın içine girdiğini söylüyorlar. Yine ayet genel lafzıyla Allah'a davet eden herkesi kapsıyor. Yine aynı şekilde diyoruz ki müezzinler de Allah'a çağırdıkları için, namaza çağırdıkları için onlar da bu kapsamın içine giriyor. Ondan daha iyi, daha güzel söz söyleyen kim olabilir? Bu sözden kimin sözü daha güzeldir? İbaresinin içine müezzinlerin de girdiğini ne yapıyoruz arkadaşlar? Söylemiş oluyoruz. Onlar da inşallah gelecek hadislerde onu ele alacağız. Sünnette gelince arkadaşlar ezan İslam dininden oluşuyla ilgili Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den varit olan tevatür derecesine ulaşmış hadisi şerifler var. Bunları da zaten ne yapacağız? İlerleyen günlerde de yer yer ele alacağız. Yine icma ile ilgili ilim ehlinin bu konuda İslam dininde ezanın meşru oluşuyla ilgili neyi var arkadaşlar? İcması olduğunu söylüyoruz. Hüküm olarak arkadaşlar ezanın hükmü nedir? Bilen var mı aranızda? Farz diyen var, sünnet diyen var. Diyoruz ki ezanın hükmü arkadaşlar farz-ı kifaye. Farz-ı kifaye neydi? Evet, bir toplulukta eğer bazı insanlar o görevle, o görevi yerine getirdikleri zaman bütün ümmetin üzerinden, o bölgede yaşayanların üzerinden ne yapıyordu? O şey düşüyor idi. Eğer kimse okumaz ise ezanı, ezandan örnek veriyoruz. O zaman diyoruz ki o beldede yaşayan herkes nedir? Bunun günahına, bunun vebaline ortaktır diyoruz. Hüküm olarak neymiş? Farz-ı kifaye olduğunu söylüyoruz. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir topluluğa karşı savaş açacağı zaman o beldeye geldiğinde öncelikle o beldede ezan okunup okunmadığına dikkat ediyor. Yani oraya geldiği zaman, orduyla geldiği zaman o beldenin yakınlarına bekliyorlar. Eğer oradan ezan sesi gelirse ne diyorlar? Bunlar bizim Müslüman kardeşlerimizdir. Çünkü burada ezan okunuyor. Eğer geldikleri yerde o beldede ezan okunmuyor ise bekledikten sonra, bunu anladıktan sonra namaz vakti girdi. Hala orada ezan okunmuyor ise demek ki diyorlar bunlar bizim dindeki kardeşlerimiz değildir. Ona göre de ne yapıyorlardı? O toplulukla, kavimle savaşıyorlardı. Yine ezanın erkek ve kadınlar konusundaki durumuna baktığımız zaman biraz önce ne dedik? Ezan farz-ı kifayedir. Kim için? Erkekler için. Yani erkeklerin üzerine vaciptir diyoruz. Ama kadınlar için vacip değildir diyoruz. Ki bu konuyla ilgili yine ilim ehlinin ihtilafı var. Onları şu anda burada zikretmeye gerek yok. Bugünkü ilk hadis-i şerifimiz arkadaşlar, kısa bir giriş yaptıktan sonra Abdullah bin Zeyd bin Abdirabbi radıyallahu anhu قال tafe bi ve ene naimun raculun fekal tekulu Allahu akbar Allahu akbar fezekera l-ezâne bi terbi'il tekbiri bi gayri terci'in vel ikamete furada illa kad gâmetis salâh kâle felemmâ esbahtu أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنها لرؤيا حق الحديث أخرجه أحمد وأبو داود وصححه الترمذي وابن خزيمة Abdullah bin Zeyd Abdirabbi radıyallahu anhu anlatıyor. Diyor ki ben uyurken bir adam yanıma geldi ve Allahu Ekber Allahu Ekber dersin diyerek ezanı sonuna kadar okudu. Ezanda tekbirleri 4 defa ve tercih yapmadan kamette ise kadıkâmet-i salâh sözü hariç tek tek okudu. Sabah kalkınca doğruca Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gittim ve rüyamı anlattım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu gerçekten hak rüyadır buyurdu. Bu hadisi İmam-ı Ahmet ve Ebu Davud tahric etmiş, Tirmizi ve İbn-i Huzeyme sahih olduğunu söylemiştir. Bu hadis-i şerife baktığımız zaman arkadaşlar, ezanın nasıl meşru kılındığını, İslam dininden olduğunu, ne zaman meşru kılındığını bize anlatan bir hadisi şerif. Yine bu hadis-i şerifin bir kıssası var arkadaşlar. Müslümanlar Mekke'den Medine'ye hicret ettikten sonra, Medine'de artık İslam devleti kurulduğunda, diyorlar ki namaz vakitleri girdiğinde biz Müslümanları bir araya toplamamız için bir şey bulmamız lazım. İnsanları çağırmak için bir şey bulmamız lazım diye insanlar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin etrafında toplanıp istişarede bulunuyorlar. Ne yapalım da insanları camiye çağırırken bir şey kullanalım da onlara namaz vaktinin girdiğini ne yapalım haber verelim. Bununla ilgili aralarından bazıları diyor ki kendimize nakus, yani Hristiyanların kullandığı çan var ya arkadaşlar. Çan edinelim. Onu çaldığımız zaman etraftaki insanlar da bunun sesini duyar ve namaza gelirler. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki bu Hristiyanların kullandığı bir şeydir. Yani biz onlara benzememekle emrolunduk. O zaman onların kullandığı bir şey ile, yani onları kendimize örnek alırsak bu Müslümana ne yapmaz? Yakışmaz. Diyor ki bundan başka bir şey olması lazım. Yine aralarından bazıları diyor ki o zaman buğ kullanalım. Buğ dediğimiz şey ise boru. Yahudilerin kullandığı boru. Bu şekilde hani birisi üflesin boruya, o sesi duyan ne yapsın? Cemaate icabet etsin. Bunun akabinde insanlar bunu söylediklerinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki bu da Yahudilerin kullandığı bir sistemdir. O yüzden bir Müslüman da ne yapmaz? Bunu uygulaması yakışmaz. Yine aralarından bazıları diyor ki o zaman ateş yakalım. Ateşin dumanı ile onu gören insanlar ne yapsın? Camiye gelsin. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki bu da mecusilerin adetidir. Ateşe tapanların adetidir. O yüzden diyor ki bunu da ne yapamayız? Kullanamayız. Çünkü biz bu kavimlerin hiçbirisi de benzemekle emrolunmadık. Daha sonradan insanlar bir şey üzerine ittifak edemeden ayrılıyorlar. Daha sonradan yine bu yani müşareke edilen kimseler arasında Abdullah bin Zeyd radıyallahu anhu da var. O da bu işi önemseyen insanlardan bir tanesi. Yani ne yapalım da şu işe bir çözüm bulalım diyen sahabelerden bir tanesi. Eve geldiğinde gece uykusunda bir rüya görüyor arkadaşlar. Abdullah bin Zeyd radıyallahu anh uykusunda bir rüya görüyor. Bir adamın kendisine doğru yaklaştığını görüyor. Ve adamın elinde de o borudan var. Yahudilerin çaldığı borudan var. Onu görüyor. Diyor ki bana bunu satar mısın? Bu olay nerede gerçekleşiyor dedik? Rüyasında. Rüyasında diyor ki ona o boruyu bana satar mısın? O adam da diyor ki ne yapacaksın bu boruyla? Diyor ki insanları namaza çağıracağım. Diyor ki ben sana bundan daha hayırlı, daha güzel bir şey söyleyeyim mi? Sonradan ezanı ne yapıyor? Okuyor. Baştan sona hadis-i şerifte de geçtiği gibi tekulu Allahu Ekber, Allahu Ekber fezekere l-ezâne biterbi'it tekbir bi gayri tercih. Bu şekilde ezanı baştan sona kadar ne yaptı diyor? Okudu. Onun akabinde de vel ikamete furada. Yine kamet getirmeyi de teker şekilde, hani ezan gibi ezanda çifterli okuyoruz ya, kamedi de tekerli şekilde birer birer o sözleri bire indirerek diyor bana okudu. Daha sonradan sabah diyor uyandığım zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gittim. O da bana senin bu gördüğün rüya hak bir rüyadır dedi diyor. Yine bununla ilgili kıssanın devamında Allah Resulü sellem diyor ki bunu Bilal'e öğret. Bilal radıyallahu anhü'ye öğret. Çünkü o senden daha gür seslidir. Bu şekilde ne yapsın? İnsanları namaza çağırsın. Bilal radıyallahu anhu da ezan okuduğunda Ömer radıyallahu anh evinde o sırada otururken ezanı duyuyor. Duyduğu zaman şaşırıyor. Bir an önce böyle tabiri caizse apar topar evden çıkıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına geliyor. Diyor ki bu benim rüyamda gördüğüm şey. Yani Bilal radıyallahu anh'ın okuduğu bu ezan aynısını ben rüyada gördüm diyor. Birisi geldi bu şekilde bu rüya yani Abdullah bin Zeyd'in anlattığı rüyanın aynısını Ömer radıyallahu anhu da gördüğünü ne yapıyor arkadaşlar? Beyan ediyor. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de bundan sonra namazlara çağrılırken ezanın okunmasını ne yapıyor? Emrediyor. Burada ince bir ayrıntı var arkadaşlar. Ezanın meşru oluşu sahabelerin bu rüyayı görmesinden dolayı değil. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu rüyayı hak bir rüya olarak tabir edip ikrar etmesinden sonra meşru kılınıyor. Yani sahabeler sadece bu rüyayı görseydi, Allah Resulü sen bunu kabul etmeseydi, o zaman dinde meşru olmazdı. Ne zaman ki bu rüyayı anlattılar, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de bu rüyaya muvaffakat etti, bu hak bir rüyadır dedi, artık o saatten sonra ezan ne oldu arkadaşlar? Meşru bir ibadet olmuş oldu ki, ondan sonra da namazlara çağırmak için ne yaptılar arkadaşlar? İnsanları bu şekilde ezan okuyarak çağırdılar. Yine bu milletin, İslam milletinin faziletine delalet eden bir hadis-i şerif olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Geçmiş ümmetlerden bahsettik. Kendi ibadetlerine çağırırken çan kullanıyorlardı. Değil mi? İşte boru kullanıyorlardı, ateş yakıyorlardı. Oysa ki bizim dinimizde ezan bize meşru kılındı. Geçmiş ümmetlerde olmayan bir şey. Ve ezanın sözlerine baktığımız zaman bir Allah'ı yüceltme, değil mi? Bir la ilahe illallah, Allah'tan başka hakkıyla ibadet edilecek o ilah olmadığını ikrar etme. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın Resulü olduğunu kabul etme. Bu tip güzel manalara gelen sözler ile ne yapıyoruz? Ezanla namaza çağrılıyoruz. Bu da bizim İslam milletinin, İslam dininin faziletlerinden, özelliklerinden bir tanesi. Yine biraz önce hadis-i şerifte dedik ki فَذَكَرَ الْاَذَانَ بِتَرْبِعِ التَّكْبِيرِ Terbi'i tekbir arkadaşlar, yani tekbirin 4 kez okunması. Yani Abdullah ibn Zeyd radıyallahu anh ne diyor? O kişi bana ezana başlarken ezandaki Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber 4 kez Allahu Ekber lafzını söylediğini burada ne yapıyor? Açıkça zikrediyor. Sonra diyor ki بِغَيْرِ تَرْجِعِنْ Tercih olmadan okudu. Bir sonraki hadis-i şerif bununla ilgili olduğu için bunu ne yapacağım? Orada zikredeceğim. Aklınızda bulunsun. Sadece diyorum ki kelime manası olarak tercih arkadaşlar döndürme, geri getirme manasına geliyor. Ve aynı zamanda yine nameli ses çıkarma manasına da geliyor. Biraz sonra onu da zikredeceğim. Abdullah İbni Zeyd radıyallahu anh diyor ki tercihsiz bir şekilde ezanı okudu. Yani ezana baktığımız zaman arkadaşlar bugünkü günümüzde okunan ezanın 15 cümleden oluştuğunu görüyoruz. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Kaç oldu? 4. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hayya alel salah. Hayya alel salah. Hayya alel felah. Hayya alel felah. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah. Kaç? 15. Biraz sonra tercihli şekilde okunduğu zaman da 19 cümleden oluştuğunu orada yeri gelince ne yapacağım? Size aktaracağım. Yine bazı kimseler arkadaşlar buradaki tercih ibaresinden kastın nameli bir şekilde okumak olduğunu anlıyorlar ama bu doğru bir anlayış değil. Tercih burada ileride geleceği şekilde şehadeteyn dediğimiz eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Bunu önce kendi nefsinde, kendini duyacağı bir şekilde söyleyip ikisini bir, daha sonradan sesli bir şekilde söylemek. Şehadeteyni. İleride bunu daha detaylı bir şekilde anlatınca daha iyi anlamış olacaksınız. Yine ezandaki ibarelere dönüp baktığımız zaman arkadaşlar, Allahu Ekber ibaresine dönüp baktığımız zaman, Allahu Teala'nın mutlak büyük olduğunu, Allahu Teala'nın mutlak büyük olduğunu, mutlak büyük yani büyüklük sıfatının mutlak olarak Allahu Teala'ya ait olduğunu ne yapıyoruz? Bu ibareden anlıyoruz. Allahu Ekber. Daha sonradan eşhedü en la ilahe illallah. Allah'tan başka hakkı ile ibadet edilecek ilah olmadığına şahitlik ederim. Ezanda ne diyoruz? Allah'tan başka hakkı ile ibadet edilecek ilah olmadığına şahitlik ederim. Burada arkadaşlar hakkı ile ibaresinin altını defalarca ne yapıyoruz? Çiziyoruz. Allah'tan başka hakkı ile ibadet edilecek ilah yoktur. Neden? Çünkü arkadaşlar biz Allah'tan başka ilah yoktur dediğimiz zaman aslında burada vakıada yaşanan şeyi inkar etmiş oluyoruz. Yani şunu söyleyelim. İlah ne demek? Kendisine ibadet edilen, tapılan demek değil mi? Bugün insanlar Hindistan'da veya dünyanın herhangi bir yerinde ineğe tapıyorlar mı? Tapıyorlar. Biz bu ineği ilah olarak isimlendiriyor muyuz? İsimlendiriyoruz ama ne? Batıl olan ilah. Hak olan ilah bir tane. Ama insanlar ineği ilah edinmişler mi? Ona ibadetlerini sarf etmişler mi? Evet. Sarf etmişler. O zaman biz ne diyoruz? Allah'tan başka ibadet edilecek, hakkı ile ibadet edilecek ilah yoktur. Yani bir tek ilah vardır. Hakkıyla ibadet edilecek. O da Allah'tır. Yani demek ki Allah'ın dışındaki bütün ilah olarak vasıflandırılan şeyler sadece lafzidir. Hakiki değildir. Batıl ilahlar sadece ilah ibaresi lafzi olarak, sözlü olarak değil mi? Ona ibadet edildiği için o onların ilahı deriz. Ama hakiki manada ilah sıfatlarını taşıyan bir şey midir? taptıkları şeyler değildir. Diyoruz ki ilahlık sıfatına taşıyan bir tek ilah vardır. O da Allahu Teala'dır. Yine eşhedü enne Muhammeden Resulullah ibaresine döndüğümüz zaman yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın Resulü olduğuna ne yapıyoruz? Ezanda şahitlik ediyoruz. Burada kime reddiye var arkadaşlar? Onun Allah'ın Resulü olduğuna şahitlik etmekte neye reddiye var? Onlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin nasıl vasıflandırmışlardı? Peygamber Efendimiz'e ne diyorlardı arkadaşlar? Sihirbaz diyorlar mıydı? Deli diyorlar mıydı? Şahir diyorlar mıydı? Kahin diyorlar mıydı? Allah-u Teala bu ezandaki bir sözle bunların hepsini ne yapıyor? Ortadan kaldırıyor. Onları reddiye veriyor. Diyor ki neye şehadet ediyoruz? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın Resulü olduğuna, yani Allah'tan vahiy alan bir peygamber olduğuna, onun şair olmadığına, onun deli olmadığına, onun kahin olmadığına, yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme yakışmayan sıfatları takanları burada ne yapıyoruz? Diyoruz ki sizin bu vasıflandırdığınız hiçbir şey doğru değil. O Allah'tan vahiy alan bir peygamber olduğuna biz şahitlik ediyoruz diyoruz. Daha sonradan ezanın devamında hayya ala salah ne diyoruz? Haydi namaza. Yani insanları artık işini gücünü bırakıp namaza doğru yönelmeleri için bir sesleniş var. Sonra hayya alel felah. Felah ne arkadaşlar? Kurtuluş. Haydi kurtuluşa dediğimiz zaman niye burada kurtuluşu zikrediyoruz? Çünkü namaz insan için bir kurtuluştur. Namazın önemiyle ilgili zaten hadislere dönüp baktığımız zaman değil mi? Ne kadar önemli bir ibadet olduğunu anlıyoruz. Yani biz o zaman namaz ibadeti ne yapıyoruz? Kurtuluş ne? Tarif olarak kötü yani insanın kerih gördüğü şeylerden uzaklaştıran, hayır olan her şeye yönelten bir şey. Namaza baktığımız zaman bu ibare ne yapıyor? İnsanı kötülüklerden alıkoyup hayıra yönlendiren bir ibadet olduğu için haydi namaza, haydi kurtuluşa diye insanları ne yapıyoruz? Namaza davet ediyoruz. Daha sonradan Allahu Ekber, biraz önce söyledik, büyüklüğün Allah'a has olduğunu, La ilahe illallah, Allah'tan başka hakkı ile ibadet edilecek ilah olmadığına şahitlik ettiğimizi söylüyoruz. Yine hadisin devamında diyor ki vel ikamete furada illa kad kameti salah. Kamette ise ibareler, lafızlar birer kez söylenir. Sadece kad kameti salah ibaresi hariç diyor Abdullah ibn Zeyd. Yani o kişinin, o rüyasında gördüğü adamın ona kameti öğrettiğinde ibareleri bana birer birer zikretti. Kad kameti salah geldiği zaman onu iki kez söyledi. Diğerlerini birer kez söylediğini bize ne yapıyor? Aktarıyor. Daha sonradan bu rüyasını Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'e aktardığını söylediğinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne diyordu? İnneha le ru'ya hak. Hak olan bir rüyadır bu gördüğün diyerek Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu ikrar etmiş. Yine diyoruz ki arkadaşlar burada fayda olarak zikredilecek bir şey var. Yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki sahih olan rüya nübüvvetin 46 parçasından bir parçasına tekabül eder. Sahih olan rüya nübüvvetin, peygamberliğin, nübüvvetin 46 parçasından bir tanesine tekabül eder. Hadis-i şerifine dönüp baktığımız zaman onu da alimler şu şekilde açıklıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme ilk vahiy geldiğinde rüyalar şeklinde geliyordu. Bunun süresi yaklaşık olarak 6 ay sürdü. Daha sonradan Ramazan ayı geldiğinde Cebrail aleyhisselam inip değil mi? İkra ayetini ne yaptı ona? Okudu. Yani ilk 6 aylık süre zaman zarfında rüyalar aracılığıyla ne yapıyordu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme? Vahiy geliyordu.
Peki o vahiyleri sonuçta Kur'an-ı Kerim Ramazan ayında indirildi diye. Öyle biliyoruz biz.
Evet.
Ondan öncesindeki vahiyler Kur'an'a dahil edilmemiş mi?
Ya bunlar şeriatla ilgili şeyler de olabilir. Veyahut da şöyle bir şey de olur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i bu inecek vahiy sürecine nedir? Hazırlama. Hazırlık bölümü. Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar dedik ya nübüvvetin 46'da bir parçasına tekabül eder. Bunu matematik işlemleriyle yaptığımız zaman da gerçekten bu hadisin bu sonuçlara tekabül ettiğini görüyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlik süresi kaç seneydi? 23 sene. 23 senede, yani bir senede kaç ay var?
12 ay
var. 23 çarpı 12 yaptığımız zaman 276 aya tekabül ediyor. Bunu da 46'ya böldüğümüz zaman, 46'da biridir diyoruz ya hadis-i şerifte. Nübüvvetin 46'da biridir. 46'ya böldüğümüz zaman 6 sonucu çıkıyor. Bu 6 da ne diye arkadaşlar? Allah-u Teala'ya ilk gelen rüyadaki vahiy süresi ne? 6 ay. 6 ay. Yani peygamberin vahiy aldığı zaman zarfına baktığımız zaman bunun ilk 6 aylık bölümü ne? Rüyalar şekliyle gelen vahiy olduğunu, bu da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e indirilen vahyin 46'da birine tekabül ettiğini, bu hadis-i şerifi bu şekilde anlamamız gerektiğini oynuyorum. Bu şekilde olduğunu ne yapıyoruz? Anlıyoruz. Yani şu şekilde arkadaşlar, şimdi hadis-i şerife baktığınız zaman sahih olan rüya nubuvvetin 46'da biridir dediğimiz zaman ne anlıyoruz bundan? Hiçbir şey anlamıyoruz. Ama bu şekilde alimler bunun açılımını yaptığı zaman demek ki peygamberlik süresinin 6 aylık bu zaman dilimi, rüyalar aracılığıyla gelen vahiy zaman dilimi peygamberliğin, yani bu nübüvvetin 46'da birine tekabül ediyor. Bu şekilde bu hadis-i şerifi ne yapmış oluyoruz? Anlamış oluyoruz. Yani buradaki fayda bu. Yoksa hesap kitap buradan bu bizim bir şeyimize delalet ediyor demiyoruz. Bazı insanların dediği gibi. Ezanda arkadaşlar müezzinin Arapça bilme şartı var mıdır yok mudur? Ezan okuyan kimsenin Arapça bilmesi şart mıdır? Değil midir? Şart değildir. Neden? Diyoruz ki evet. Ezan okuyan kimsenin Arapça bilme şartı koymuyoruz. Ama ezan okuyan kimse bu ibareleri ne yapması gerekiyor arkadaşlar? Doğru bir şekilde telaffuz etmesi gerekiyor. Eğer bu ibareleri okur iken telaffuzunda eğer mana değişiyor ise, olduğu manadan başka bir yere mana hamlediliyor ise, manası değişiyor ise o zaman diyoruz ki bu ezan geçerli değildir. Mesela buna birkaç tane örnek verelim. Mesela birisi ezan okurken Arapça bilmediği için Allahu Ekber lafzını söylerken baştaki elifi uzatıyor mesela. Allahu Ekber. Allahu Ekber demiyor. Allahu Ekber.
Neyi uzatıyorlar hocam? Neyi de çok uzatıyorlar. O değiştiriyor mu?
İşte ona da geleceğim. Şimdi bir insan Allahu Ekber diyeceğine Allahu Ekber derse ne olur arkadaşlar? Soru sigasına sokmuş olur. Allah en büyük müdür? Manası çıkıyor. Bak Allahu Ekber, Allah en büyüktür. Kesin cezmediyorsun. Onun en büyük olduğunu kabul ediyorsun. Allahu Ekber dediğin zaman, baştaki elif uzattığın zaman Allah en büyük müdür sorusunu soruyorsun. Bu ezanın manasını değiştiriyor mu?
Değiştiriyor.
Değiştiriyor. Eğer böyle bir hata yapılırsa o ezan ne diyoruz arkadaşlar? Sahih değildir. Biraz önce İlyas'ın dediği meseleye geldiğimiz zaman. Mesela bazıları diyor ki Allahu Ekber. Ba'yı uzatıyorlar. Ekber. Eğer bir insan böyle derse bu da aynı şekilde manayı değiştiriyor. Neden biliyor musun arkadaşlar? Ekber, kebara kelimesinin çoğulu. Kebara da ne manaya geliyor biliyor musunuz? Davul. Kebara, davul. Ekber, davullar. Baktığınız zaman saçma bir mana çıkıyor. O zaman bu şeyin manasını değiştiriyor mu ezanın?
Değiştiriyor. %80 böyle okunuyor.
İşte bunun ne yapılması lazım? Uyarılması, düzeltmesi lazım. Yani Allahu Ekber dersen bu ezandaki manayı değiştiriyor. Ekber demek davullar manasına geliyor. O zaman mana düzgün olmadığı için ne diyoruz bu? Manayı bozan bir durumdur. O yüzden böyle ezan okunursa o ezanın hükmü nedir? Sahih değildir.
Vurguyu yapılan yer ona yan veriyorsunuz. Ek, K'ye vurgu yapacakları yere
B'yi uzatıyorlar.
B'ye vurgu yapıyorlar, B'yi uzatıyorlar.
Yani bu yine ezanda yapılan yanlışlar. Bazı insanlar da mesela bu Ekber'in başındaki E'yi biraz önce Allah'ın başındaki, Allah lafzı celalinin başındaki elifte olduğu gibi uzatanlar var. Mesela Allahu Ekber, Ekber, Ekber. Buradaki elifi uzatıyorlar. O zaman da Allah o en büyük olan mıdır sorusu manasına göre. Yine kesin bir cezmedilen bir durum yok. Yine bir soru sigasıyla. Allah o en büyük olan mıdır? Hani başka büyükler de var ama Allah o en büyük olan mıdır manasına geldiği için o ekber kelimesinin başındaki elifi de ekber diye uzatılması da ezanı bozar diyoruz. Yine bununla ilgili bozmayacağı ile ilgili bir şeye de örnek verelim. Bazı alimler de diyorlar ki eşhedü enne Muhammeden Resulullah diyoruz değil mi? Resulullah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Diyorlar ki eşhedü enne Muhammeden Resulallah der ise birisi. Diyorlar ki bu ezanı bozmaz. Çünkü Arapça kural kaidelerine döndüğümüz zaman bunun fethalı okunması da manayı ne yapmaz? Değiştirmez. Tabi bunu demiyoruz. Bunu bu şekilde okuyun manasında söylemiyoruz. Hani bu şekilde yapılan bir hata manayı değiştirmediği için ezan sahihdir, geçerlidir. Ama yine de bunun ne yapılması gerekir? Düzeltilmesi güzel olandır.
Muhammeden Resulullah değil mi? Muhammed Resulullah.
Ya.
Nurra burada hani nun sakin ra hareketli şekilde yapılıyor ya. Muhammed Resulullah diye geçiyor.
Şey diyorum ya orada da mana olarak değişmiyor. Yani mana değişikliği yok ama bunun ne yapılması lazım? Düzeltilmesi lazım. Hani ezanın şeyini bozmuyor. Biraz önce söylediğimiz şeyler, aktardığımız şeyler ne? Ezanın manasını bozduğu için ezanın sıhhatini de ne yapıyor arkadaşlar? Bozuyor diyoruz. Daha sonradan hadisin devamında arkadaşlar ve ahrecehu Ahmed ve Ebu Davud ve sahhahu Tirmizi ve İbn Huzeyme ve zade Ahmed derik ve zade Ahmedu fi ahir kıssati kavli Bilal radiyallahu anhu fi ezanil fecri es-salatu hayrun minen nevm. İmam Ahmed rivayetin sonuna, biraz önce zikrettiğimiz rivayetin sonuna Bilal radiyallahu anhu'nun sabah ezanında es-salatu hayrun minen nevm, namaz uykudan daha hayırlıdır sözünü eklediği hikayesini bize ne yapıyor? Bu kıssayı bize aktarıyor. Yine diyoruz ki arkadaşlar es-salatu hayrun minen nevm ibaresine dönüp baktığımız zaman bu sadece sabah namazında söylenen, sabah ezanında olan bir ibare olduğunu söylüyoruz. Diğer ezanlarda okunmayan, sadece sabah ezanında okunan bir ibare. Ki Bilal radıyallahu anhu ya da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem böyle okumasını ne yapıyor? Emrettiği için sabah ezanında okunan şer'i bir lafız olduğunu söylüyoruz. Bunun da söylenmesinin, yani bu vakitte söylenmesinin sebebi ne arkadaşlar? İnsanlar genelde o vakitte uykuda oldukları için, galiben insanların uyuduğu bir vakit olduğu için namazın ne yapıyoruz? Uykudan daha hayırlı olduğunu insanlara hatırlatıyoruz. Yine başka bir rivayette Veli İbni Huzeymete an Enes'in radıyallahu anhu kal mines sünneti izâ kâlel müezzinu fil fecri hayyâ alel felâh kâle es-salâtu hayrun minen nevm. İbn-i Huzeyme'de Enes bin Malik radıyallahu anh'unun aktardığı hadis-i şerifte diyor ki müezzin sabah ezanında hayya alel felah dediğinde es-salatu hayrun minen nevmi de ondan sonra söylemesi sünnettir. Bu hadis-i şerifte bu kısmı da bize neyi açıklıyor? Yani es-salatu hayrun minen nevm ibaresi sabah ezanında nerede okunuyor? Hayya alel felah'tan sonra Allahu Ekber lafzından önce yerinin de burası olduğunu nereden anlıyoruz? Enes bin Malik radıyallahu anhu'nun aktardığı, İbn-i Huzeyme'nin bize aktardığı bu hadis-i şerifte anlıyoruz. Diyor ki minet sünneti, yani sünnettendir. İzâ kâlel müezzinu fil fecri, sabah ezanında müezzin hayya alel felah dediğinde bunu söyledikten sonra kal şöyle der. Es-salatu hayrun minen nevm. Es-salatu hayrun minen nevm. Namaz uykudan daha hayırlıdır ibaresini hayya alel felah ibaresinden sonra yerinin burası olduğunu da bu hadis-i şeriften ne yapmış oluyoruz arkadaşlar? Anlamış oluyoruz. Bir sonraki hadis-i şerifimiz arkadaşlar Ebu Mahzura radıyallahu anhu'nun aktardığı hadis-i şerif diyor ki Enne'n-nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem allamahu'l ezane فَذَكَرَ ف۪يهِ اَتَّرْجِعِ اَخْرَجَهُ مُسْلِمْ وَلَاكِنْ ذَكَرَ التَّكْبِيرَ ف۪ي اَوَّلِهِ مَرَّتَيْنِ فَقَدْ رَوَاهُ الْخَمْسَ فَذَكَرُوهُ مُرَبَّعَ. Yine Ebu Mahzura radıyallahu anhu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin kendisine ezanı öğrettiğini anlatmış. ve ezanda tercih yaptığını zikretmiştir. Kendisine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in ezanı öğrettiğini anlatmış ve ezanda tercih yaptığını aktarmıştır. Bu hadisi Müslim tahric etmiş. Ancak ezanın başındaki tekbirleri sadece ikişerli olarak zikretmiştir. Beş imam ise ezanın başındaki tekbirleri dörderli olarak rivayet etmiştir. Yine bu kıssa ile ilgili arkadaşlar, geçen derslerde olan kardeşlerimize soruyorum. Ebu Mahzura radıyallahu anhu kimdi? Daha önceden bu yakın bir iki ders önce onu zikretmiştik. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kabe'nin neyi tayin etmişti dedik onu? Müezzini. Hatırladınız mı? Bir iki ders önce yine aynı ravinin ismi geçtiğinde onu şey yaptık. Diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bana ne yaptı diyor? Ebu Mahzura radıyallahu anh. Ezanı öğretti ve ezanda tercih yapmamı bana öğretti. Yine bu kıssaya döndüğümüz zaman arkadaşlar, yani bu kıssa Allah Resulü aleyhisselam ne zaman Ebu Mahzura radıyallahu anh'a bunu öğrettiği ile ilgili kıssa şu şekilde gerçekleşiyor arkadaşlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'yi fethettikten sonra ne yapıyorlar arkadaşlar? Huneyn'e doğru hareket ediyorlar. Huneyn'e doğru hareket ediyorlar Müslümanlarla birlikte. Ebu Mahzura ve yanında 9 tane de Kureyşli genç beraber onlar da hareket ediyorlar. Müslümanlar namaz kılmak için ezan okunduğunda, bunlar da o zamanlar Müslüman değiller. Müslümanlar ezan okunduğunda onlarla dalga geçmek için, alay etmek için onların okuduğu ezanı ne yapıyorlar arkadaşlar? Tekrar ediyorlar, taklit ediyorlar. Yani işte müezzin orada Allahu Ekber, Allahu Ekber diye söylediğinde bunlar da mesela orada 9-10 tane genç Allahu Ekber, Allahu Ekber ama bu şekilde ezanı öğrenmek için değil, taklit etmek için, dalga geçmek için, Müslüman da değiller. Bu şekilde onlar ezan okuyunca Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onların okuduğu ezanı duyuyor. Diyor ki o gençleri bana çağırın. Hepsine tek tek ezan okutuyor. En son Ebu Mahzura radıyallahu anh'unun da sesi güzelmiş. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ona ezanı okuduğunu duyunca onu yanına alıyor. Diyor ki Ebu Mahzura ne diyor? Allemahu el ezan. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ona ezanı öğretiyor. Diyor ki ezanı bu şekilde okuyacaksın. Şimdi diyor dön Mekke'ye. Orada ne yap? Müezzinlik yap. Ve diyor ki Ebu Mahzura radıyallahu anh fezekere fihi etterci' diyor, ezanda bana tercih yapmamı öğretti. Bir önceki hadis-i şerifte tercih ne yapmamıştı? Tercihsiz bir şekilde. Abdullah bin Zeyd hadisinde ne demiştik? Ezanı tercihsiz bir şekilde okudu. Burada arkadaşlar tercih şu şekilde ne olduğunu anlatacağım size. Yani günümüzde okunan ezan tercihsiz şekilde okunan ezan. Yani günümüzde okunan ezan Abdullah bin Zeyd'in rüyasında gördüğü ezanla birebir olan. Peki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Ebu Mahzura radıyallahu anhu'ya öğrettiği tercih şu şekilde arkadaşlar. Diyor ki mesela bunun iki şekilde olduğunu ilim ehlinden gördüm. Yani şu iki şekilde anlatıyorlar. Diyor ki müezzin ezan okurken Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Ondan sonra kendi nefsinden, kendi duyabileceği kadar Eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Bunu sessiz bir şekilde söylüyor. İkisini bir arada. Daha sonradan sesini yükselterek Eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Ne oldu şu anda? İki oldu değil mi? Hepsini ikişer kere tekrarladı. Sonra yine kendi nefsinden sessiz olarak bir kez daha tekrarlıyor. Eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Daha sonradan sesini yükselterek eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Bu şekilde ne yaptı? Bir 4 tane daha. Hem eşhedü en la ilahe illallah hem de eşhedü enne Muhammeden Resulullah. 4 tane daha ziyade olmuş oldu değil mi? 4 tane zaten normal ezanda olan. 4 de ziyade 8 oldu. 8 oldu. Bu 4 ziyadeyi 15'e eklediğimiz zaman ne oluyor? Toplamda 19 ibareye, 19 söze çıkmış oluyor. Yine başka alimlerin bu tercih ibaresini şu şekilde söylediklerini söylüyorlar. Eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü enne Muhammeden Resulullah, eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Bunu sessiz bir şekilde söylüyor. Daha sonradan eşhedü en la ilahe illallah, Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Bu şekilde tekrarlayarak sesli bir şekilde söylediklerini söylüyor. Yani iki şey arasındaki farkı anladınız mı? Veyahut da ezanda tercih dediğimiz şeyin ne olduğunu anladınız mı? Yani bu şehadeteyn lafızlarını öncelikle bir arada sessiz okuyup daha sonradan sesli okumak, yani anlattığımız iki çeşitte, iki sigada bu ne oluyor? Tercih oluyor. 2-2-4-4 bir arada zikredildiği zaman buna ne diyoruz biz? Tercih. Allah Resulü Aleyhisselam bu şekilde öğretmiş. Ebu Mahzura radıyallahu anhu'ya. Yine diyoruz ki arkadaşlar bunun sonunda akhrecehu Müslim velakin zekere't tekbire fi evvelihi marrateyn. İmam Müslim bu hadisi Ebu Mahzura'dan rivayet ederken diyor ki başında iki kez Allahu Ekber dedi. Dört kez demedi. İmam Müslim'de böyle bir rivayet varken beş imam diyor ki fezekeru murabba'an. Baştaki tekbirleri dörderli olarak zikrettiler. Şimdi buraya baktığımız zaman burada kime göre hareket edeceğiz? İmam Müslim demiş ki ikişerli bir şekilde başta tekbir var. Yani Allahu Ekber, Allahu Ekber iki kez söylüyorsun. Diğer beş imam diyor ki Allahu Ekber sözünü dört kez söylüyorsun. İşte hadisteki rivayette birisi diyor ki iki kere söyledi. Diğerleri diyor ki dört kere söyledi. Burada diyoruz ki arkadaşlar eğer gelen bu ziyade Müslüm'e göre bir ziyade var değil mi? Burada iki tane daha Allahu Ekber sözü var. Eğer gelen bu ziyade sahih ise o zaman biz bu ziyadeyle ne yaparız? Amel ederiz. Yani bu mesela batır bir şey aktarıyor ise onun duymadığı bir şeyi Şakir duydu ise Şakir'in söylediği söz doğru ise ilim ehli bunda ittifak ettiyse biz Şakir'in söylediği bu ziyadeyi ne yaparız? Alırız. Sahih olarak kabul ederiz. Sahih ise bunu alıp uygulamada ne yaparız? Hayata geçiririz. Zaten bir önceki hadis-i şerifte de Abdullah bin Zeyd'in gördüğü rüyadaki hadis-i şerifte de ne dedik? Tekbiri başında kaç kez zikretti? Dört kez zikrettiğini o hadise dönüp zaten de ne yapıyoruz? Oradan da tekit etmiş oluyoruz. Ama bununla birlikte eğer sika olan birisinin, güvenilir olan bir ravinin ziyadesi bizim için nedir arkadaşlar? Kabul derecesindedir, makbuldür. Onu alıp onunla ne yaparız? Amel ederiz. Ebu Mahzura. İlk onlardan bir tanesi o. Bu şekilde ezanla, yani Müslümanlarla dalga geçiyorlar. O anda daha değil. Daha sonra da Allah Resulü Aleyhisselam onu yanına çağırınca, Allah Resulü Aleyhisselam yanına çağırınca, ona dua ediyor. Başını okşuyor. Aynı zamanda göğsünü okşuyor. Onun hidayeti için ona dua ediyor. Daha sonradan Müslüman olduğunda ne yapıyor onu? Yani bu kıssanın akabinde Müslüman olduğunda ona ezanı öğretiyor. Ve onu ne yapıyor? Kabe'ye müezzin olarak tayin ediyor. Ve Ebu Mahzura radıyallahu anh Hicri 59 veyahut da Hicri 60 yıllarında vefat ediyor. O vefat ettiği döneme kadar Mekke'de, Kabe'de müezzinlik yapıyor. Yani müezzinliğin şeyine bakın arkadaşlar, kıssasına bakın. Yani birkaç grup arkadaş Müslümanlarla dalga geçerken daha sonradan Müslüman oluyor. Ve aynı zamanda Kabe'nin müezzinlerinden bir tanesi oluyor. Bu hadis-i şeriften arkadaşlar çıkarttığımız ilk fayda şunu söyleyebiliriz. Bir önceki hadis-i şerifte ezan bize farklı bir şekilde öğretiliyor. Bu hadis-i şerife baktığımız zaman tercih yapılarak biraz önce açıkladık tercihin ne olduğunu. Bu şekilde öğretiliyor. Diyoruz ki eğer Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'de ibadetlerde farklı farklı yollar ile farklı farklı çeşitlilikler ile bize ulaştı ise bunların hepsini bazen de yapmamız bizim için nedir arkadaşlar? Sünnete en uygulanandır. Yani biz bazen de tercihli bir şekilde ezan okuyor isek yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine ne yapmış olabiliriz? Olmuş oluruz. İttiba etmiş oluruz. O zaman diyoruz ki farklı vecihlerde eğer ibadetlerle bize gelen şeyler var ise Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in sahih kaynaklarda bunları biz bazen böyle bazen böyle yaparak bunları tekrarlayarak hayata geçirmemiz sünnetten olan güzel olan bir durumdur diyoruz. Yine ezan okuyan kimsenin güzel sesli olmasının tercih edilmesine delalet eden bir hadis-i şerif. Allah Resulü Aleyhisselam o kişiler arasından Ebu Mahzura radıyallahu anhu'yu niye seçiyor? Sesinin güzelliğinden dolayı. Demek ki gür sesli, sesi güzel olan kimselerin ezan okuması diyoruz ki diğerlerine göre daha makbuldür. Bu akşamki alacağımız son hadis arkadaşlar Enes bin Malik radıyallahu anhu'nun aktardığı hadis-i şerif diyor ki قال اُمِرَ بِلَالٌ اَنْ يَشْفَعَ الْاَذَانَ شَفْعَ وَيُوْتِرَ الْاِقَامَةَ اِلَّا الْاِقَامَةَ yani اِلَّا قَدْ قَامَتِ الصَّلَةِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَلَمْ يَذْكُرْ مُسْلِمْ الْاِسْتِسْنَى وَلِلنَّسَائِيِ اَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَالًا Enes radıyallahu anhu anlatıyor. Diyor ki Bilal, Bilal'e ezanı ikişerli kameti ise قَدْ قَامَتِ الصَّلَةِ cümlesi hariç tekli okuması emredildi. Enes radıyallahu anh ne diyor? Bilal radıyallahu anhu'ya ezanı ikişerli kameti ise قَدْ قَامَتِ الصَّلَةِ cümlesi hariç tekli okuması emredildi. Bu hadisi muttefakun aleyh olup Müslim'in rivayetinde istisnayı zikretmemiştir. Nesai'nin rivayeti ise Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Bilal'e emretti şeklindedir. Şimdi ilk rivayete döndüğümüz zaman Umira Bilalun. Bilal radıyallahu anhu'ya emredildi ibaresi geçiyor. Diyoruz ki arkadaşlar burada bu hadisin hükmü ne? Merfu hükmünde midir? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme nispet edilir mi? Bilal radıyallahu anhu'ya emredildi ibaresi var. Diyoruz ki bu hüküm olarak merfudur. Hüküm olarak merfudur ne kastımız burada? Yani burada eğer sahabe diyor ise bize bir şey emredildi. Biz böyle emrolunduk. Onları emreden kim? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. O zaman diyoruz ki bu hadis-i şerif bu sigası ile merfu hükmündedir. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin emredenin Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Zaten Nesai'de de ileride ne diyor? Emera ennebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Bilal'e ne yaptı? Emretti. Burada meçhul sigayla geliyor. Bilal emredildi. Bilal'e böyle emredildi. Yine emreden sonuçta her halükarda kim? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem olduğu için diyoruz ki bu hadis muttefakun aleyh dediğimiz sigada umira lafzıyla gelişi de yine burada onu emredenin Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem olduğunu anlıyoruz. Diyor ki en yeşfe'al ezan. Ezana, ezanda ikişerli okumasını emretti. Ezanı ikişerli olarak okumasını emretti. Ama baştaki tekbirlerde dört kez okunması aynı şekilde bunun da ikişerli ikişerli olarak çoğul sigasında bu mana kapsamına girdiğini anlıyoruz. Çünkü bu konuyla ilgili ilim ehlinin icması var. Yani diyorlar ki ezanda baştaki tekbirler nedir? Çift çift, dört kez okunur. Bu da zaten çift ibaresi içine ne yapmış oluyor? Girmiş oluyor. Ondan sonra yine diğer şeyleri ezanda eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü en la ilahe illallah yine çift olduğunu görüyoruz. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah, eşhedü enne Muhammeden Resulullah, hayya alessalah, hayya alessalah, hayya alel felah, hayya alel felah, Allahu Ekber, Allahu Ekber, la ilahe illallah. Sonda la ilahe illallah'ın ne olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Tek olduğunu görüyoruz. Burada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne diyordu hadis-i şerifte? Bilal'e ezanı çifter çifter değil mi? Çiftli şekilde okumasını emretti. Ama burada baktığımız zaman en son la ilahe illallah ibaresinin tek olduğunu görüyoruz. Bunu alimler şu şekilde açıklıyor. Diyorlar ki burada ezandaki lafızların çoğu çifterli olduğu için sonundaki bu tek olan lafız da tek olması bu mananın dışına ne yapmaz arkadaşlar? Çıkmaz. Anlatabildim mi? Yani ezanın da kullanılan cümlelerin çoğu çifter çifter mi? Yani Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Eşhedü en la ilahe illallah, Eşhedü en la ilahe illallah hep çift mi? Sona kadar böyle geliyor mu? En son cümle ne? La ilahe illallah tek. Yani bunun tek olması ezandaki o Allah Resulü Aleyhisselam'ın söylediği ibarenin içine girmiş oluyor. Yani çoğunluğu burada kastedilen ne? Çoğunluğu çifterli olmasıdır. Anlatabildim mi? Yine aynı şekilde alimler bunu açıklarken diyorlar ki genelde ibadetlerin çoğu vitir olan, tek olan şeyle biter. Bakın diyor gece namazı çifter çifter kılınır. En son vitir ne yapılır? Vitirle tek kılınır. İşte oruç diyor senede bir ay tutulur. Bir nedir? Tek bir sayıdır. İşte haçla ilgili baktığın zaman Arafat tek gündür. Eyyam-ı Teşrik dediğimiz Mina geceleri kalındığı günler 3 gündür. Yani bu şekilde ibadetlerde böyle sonlarının tek ile bittiğini ne yapıyorlar bize? Aktarıyorlar. Diyorlar ki aynı şekilde ezanda da ne yapılmıştır? Vitirle, yani tek olan cümle ile bitirilmiş olduğunu ne yapıyorlar bize? Aktarıyorlar. Ve yutiral ikamete. İkamet de, yani kamet de tek olur. Kamet de tek olur. Sadece burada diyor ki kadı kameti sala ibaresinin çift olduğunu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Bilal'e bu şekilde okumasını, Bilal radıyallahu anh'ı bu şekilde okumasını emretti. Yine bu konuyla ilgili ilim ehline dönüp baktığımız zaman arkadaşlar, kamette de baştaki tekbirlerin çift olduğunu ne yapıyoruz? Görüyoruz. Yani ümmetin bu konuyla da aynı şekilde icması olduğunu görüyoruz. Yani Allahu Ekber, Allahu Ekber, Eşhedü en la ilahe illallah. Şu anda neden bahsediyoruz? Kametten. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah, hayya alel salah, hayya alel felah, kadı kâmeti salatu, kadı kâmeti salah, Allahu Ekber, Allahu Ekber, la ilahe illallah. Yine buradaki konuyla ilgili arkadaşlar, yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ezanı çifterli, genelinin çifterli, kamette de genel ibarelerin tekli olmasının sebebini ilim ehli şuraya bağlıyor. Diyorlar ki ezan uzaktakilere duyurulmak için meşru olan bir ibadet olduğu için uzaktaki insanın duyması için tekrar nedir? İyidir değil mi? O insanın duyabilmesi için hem yüksek sesle hem de tekrarlanarak okunduğu zaman oradaki insanları namaza çağırmış olursun. İkamet ise, kamet ise hazır olan cemaati artık namaza başlamak için nedir? Teşviktir. Değil mi? O yüzden zaten cemaat hazır. O yüzden kamette ne yapılır? İbareler teker olarak söylenir. Çifter çifter söylüyoruz. Onunla da ilgili ilim ehlinin şöyle bir sözü var. Diyorlar ki bunu da baktığımız zaman Hanefi mezhebinde uygulamanın böyle olduğunu görüyoruz. Bazı rivayetlerde kadı kâmeti salah ibaresinin ezanda aynı olduğu gibi kamette oraya kadı kâmeti salah ibaresinin eklenerek kametin bu şekilde yapılacağını söylüyorlar bazı alimler, ki bunun içine İmam Ebu Hanife de giriyor. Onun görüşü de bu. Yani ezana kadı kâmeti salah ibaresini eklediğimizde kamette bu şekilde okunur diyor. Bu şekilde rivayetler var. Ama diyoruz ki elimizde olan hadis-i şerif nerede arkadaşlar? Sahih Bukhari ve Sahih Müslim'de. Allah Resulü Bilal radıyallahu anh'a ezanı çifter çifter okumasını, kamedi teklemesini ne yapıyor? Emrediyor. Diğer sigada İlyas kardeşin sorduğu gibi bu şekilde günümüzde Türkiye'de uygulanan şekilde gelen hadislerin hepsi arkadaşlar sahih hadisler değil. Zayıf hadisler. Bu Enes radıyallahu anh'ın aktardığı hadis-i şerife, sahihinde geçen hadis-i şerife muhalif hadisler. O yüzden diyoruz ki sünnete uygun olanı ne? Biraz önce de açıkladığımız gibi ezanın çiftli, kametin ise tekli. Baştaki tekbir, kadı kâmeti salâ ibaresi ve sondaki tekbir hariç geri kalan lafızlarının tekli şekilde söylenmesi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetindendir. Bu şekilde öğretmiştir diyoruz. Yine son olarak diyoruz ki ezanda yavaş yavaş okunur. Biraz önce de bunu söyledik. Dışarıdaki insanlara ezanı duyurmak için. Kamette ise ezandaki gibi o yavaşlıkta okunmaz. Biraz daha seri okunur. Çünkü kamet hazır olan cemaat için okunduğu için onun akabinde ne yapılır? Namaza başlanır. Subhanekallahumma bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruke ve etubu ileyk.
Kamette normalde Allahu Ekber yapıyoruz.